Hayatın sesleri. Başkent'ten sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü Hayatın Sesleri programına. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere Ali Serin ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi sizleri de beklediğimizi hatırlatmak istiyoruz programımıza. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın adı. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğine kulak verelim.
Ta başında rastladım aksakallı birisine. Bin yıllık bir halıya bin yıldan beri bağdaş kurmuş bir çınar gibiydi. Sordum ona, dedim ustam hayatın sırrı ne? Tepeden tırnağa aşığım ben. Koskoca bir hayat var önümde. Sevda kuşun kanadında, ürkütürsen tutamazsın. Ökseyle sapan mumla vurursun da kaçamazsın. Hayat sırrının suyunu çeşmelerden bulamazsın. Ansızın bir deli çaydan içersin de aksakallı birisine. Bin yıllık bir halıya bin yıldan beri bağdaş kurmuş bir çınar gibiydi. Sordum ona, dedim ustam hayatın sırrı ne? Tepeden tırnağa aşığım ben. Koskoca bir hayat var önümde. Sevda kuşun kanadında, ürkütürsen tutamazsın. Ökseyle sapan mumla sonunda kaçamazsın. Hayat sırrının suyunu çeşmelerden bulamazsın. Ansızın bir deli çaydan içersin de kalamazsın. yolda ürkütürsen tutamazsın. Ökseyle sapanla vurursun da kaçamazsın. Hayat sırrının suyunu çeşmelerden bulamazsın. Ansızın bir deli çaydan içersin.
Türkiye'de saatlerimiz 15.11'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hemen stüdyo konuğumuzla tanıştıralım sizleri. İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Orhan Küçükşahin bizlerle birlikte. Merhaba efendim, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, yaşam kalitesini ciddi derecede bozan, günlük hayatımızı gerçekten olumsuz etkileyen bir hastalıktan, fibromiyaljiden söz edeceğiz ki son zamanlarda çok sıklıkla görünüyor. Başladı. Öncelikle nedir fibromiyalji? Niye bu kadar sıklıkla görülüyor son zamanlarda?
Şöyle, aslında fibromiyalji eskiden beri çok sık gözüken bir hastalık ama tabii tanı alan hastalar farkına vardıkça ve toplum bilinçlendikçe aslında sık görülüyormuş gibi kabul ediliyor. Bizim romatoloji alanında en sık aslında tanısını koyduğumuz hastalık grubu. Halk arasında tabiri caizse yumuşak doku romatizması adını veriyoruz. İltihabi olmayan bir romatizmal hastalık. Özellikle yaygın ağrılarla birlikte gerçekten hayat kalitesini, yaşam konforunu etkileyen bir hastalık. Ama fibromiyalji tanısı alan her hasta şunu bilmeli ki bu hastalık kesinlikle organlarda, eklemlerde kalıcı bir hasara kesinlikle yol açmaz. Ama çalışma koşulları, ev hayatı, iş ortamında hem hastanın ve kişinin performansını etkileyen bir hastalıktır.
Peki nelerdir belirtileri? İşte yorgunluk, halsizlik, ağrı, hemen bu tür şikayetleri olanların hepsine fibromiyalji diyemeyiz değil herhalde mi? Değil mi? Nasıl ayırt edilir?
Şöyle bir kere önemli bir özelliği genç orta yaşlarda olması. Yaygın ağrı önemli bir başlangıç semptomu. Herhangi bir kere eklemde şişlik, kızarıklık olmayacak. Yaygın ağrı, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, iştahsızlık ve uykusuzluk özellikle eşlik etmesi gerekir. Bu semptomların yanında bir takım muayenede hassas noktalar dediğimiz belirli bölgelerde hastanın ağrı hissetmesi.
Nerelerdir o bölgeler?
Bu boyun bölgesi, omuz bölgesi, göğüs ön kısmı, kalça bölgesi, dizler ve ayak tabanlarında özellikle ve dirseklerin çıkıntılı noktalarıdır. Bunları fizik muayene kısmında, yani doktor muayenesinde belirli bir basınç uygulayarak o bölgelerde hastanın ağrı hissetmesi önemli bir bulgusunu oluşturur. Yalnız fibromiyalji özellikle tanısı alındığı zaman mutlaka bazı başka hastalıklara da bakmak lazım.
Ne gibi?
Özellikle bizim romatolojik hastalıklar arasında spondiloartrit grubu hastalıklar, Sjögren hastalığı,
nedir
lupus
onların,
hastalığı ve romatoid artrit gibi hastalıklara eşlik eden bir durum da olabilir fibromiyalji. Sjögren hastalığı ağız ve göz kuruluğuyla giden iltihaplı bir romatizmal hastalık. Evet. Ankilozan spondilit ya da spondilartrit demek daha doğru. Özellikle bel, kalça, omurga, boyun bölgesinde tutulum yapan bir hastalık. Yalnız özellikle spondilartritler entezit dediğimiz eklemlere komşu yapıda olan tendonların lokal bir inflamasyonunu oluşturur. O işte başlangıçta saydığımız hassas noktaları entezitle çok karışır. O yüzden özellikle hem fibromiyalji tanısı alan bir hastayı spondilartrit açısından hem de spondilartrit tanısı alan bir hastayı fibromiyaljik semptomlar açısından sorgulamak çok önemli. Hatta artık günümüzde son zamanlarda bizim romatoloji alanında artık kanda iltihap yüksekliği olmadan MR'da ve direkt filmde bulgu da olmadan MR'da iltihap bulgusu olan non radyografik aksiyel spondilartrit dediğimiz bir hastalık grubumuz var. Bu ankilozan spondilitten farklı bir hastalık. Hı hı. Daha çok genç orta yaş bayanlarda daha sık görüyoruz. HLA-B27'si negatif oluyor ve sedimCRP'de normal oluyor. İşte bu hastalıkta fibromiyalji çok sık eşlik ediyor. Hatta şu anda tüm dünya bu hastalık acaba bir fibromiyaljinin alt grubu mudur diye sorguluyor. O yüzden özellikle genç orta yaş bayanlarda özellikle böyle semptomlar olduğunda mutlaka başka hastalıkları da sorgulamak gerekir.
Gerekiyor. O zaman daha çok bayanlarda görülüyor diyebiliriz.
Evet, bayanlar daha sık. Ortalama Türkiye'de fibromiyalji sıklığı %5 ila 10 arasında değişiyor. Daha çok dediğim gibi genç orta yaş bayanlarda.
Peki mükemmeliyetçilerde çok daha fazla olduğu söylenir.
Evet, doğru şöyle, mudur? Bunun biraz 3 ana komponenti var. Birincisi sonuçta bizim beynimizde bir ağrı merkezimiz var. Fibromiyalji tanısı alan hastaların özellikle ağrı eşiği, ağrı hissediş şekli diğer hastalardan biraz farklı oluyor. Ki tedavisinde de özellikle biz bu ağrı anlamında birazcık daha santral ağrı dediğimiz daha farklı ilaçlar kullanıyoruz. Çünkü normal ağrı kesicilerle çok iyi yanıt elde edemediğimiz bir hastalıktır. Kişilik özellikleri, özellikle mükemmelliyetçi olanlar, daha titiz, düzenli, daha halk arasında evhamlı dediğimiz kimseler de daha sık gözükür. Tabii bunun biraz etiyopatogenezi çok farklı çeşitli etkenler söz konusu. Dediğim gibi bayanlarda birazcık daha sık olmasının özellikle bayanlara has bazı hormonların da özellikle östrojen gibi, progesteron gibi hormonların da bu hastalığı tetikleyici özelliği gösterdiği evet, şüphesiz.
Peki şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimiz arasında işte bende de yorgunluk var, işte omzumda ağrıyor, kolumda ağrıyor, dizimde ağrıyor diye düşünebilirler. Bu ağrıların ne kadar süreyle devam etmiş olması lazım ki bir romatoloğa gidilsin?
Tabii. Şimdi özellikle bu ağrılar bir kere kronik bir ağrı olacak. Bizim kronikten kastımız genellikle 6 haftanın üzeri. Hı. Yani 6 haftanın üzerinde bir ağrı şikayeti olan hastayı mutlaka romatoloğun görmesi gerekir. Bu her ne olursa olsun. Yani evet, ister fibromiyalji olsun, ister başka bir ağrı olsun. Evet. Kronik ağrı mutlaka kontrol gerektirir.
Evet. Peki geldi hasta, tanısı konuldu. Sonrasında nasıl bir tedavi uygulanıyor? İyileşme imkanı var mı fibromiyalji hastalığında?
Şimdi bir kere romatolojik tüm hastalıklarda hastaların şunu bilmesi çok önemli. Bizim hastalıklarımız bir kere ömür boyu devam eden bir hastalık. Nasıl kalp, şeker, tansiyon kronik bir hastalık ise bunlar da kronik bir hastalıktır. Ama hastalıkların zaman zaman dalgalı bir seyri olur. Yani şunu kastediyoruz.
Neye göre zaman, dalgalanır?
Şöyle bir fibromiyalji eğer altta başka bir hastalığa eşlik etmiyorsa yani primer saf fibromiyalji ise bir tetikleyici faktörler önemlidir. Burada da işte özellikle sinir, stres, iş ortamındaki gerginlik, aile ortamındaki gerginlik bir numaralı tetikleyici faktördür. Yani ki biz hastalara tedaviden de bahsedeceğim. Medikal ilaç tedavilerinin dışında mutlaka yardımcı tedavilerin olması şart. Çünkü hastalığın etiyopatogenezde biraz psikojenik faktörlerde özellikle beyindeki bu noradrenalin ve serotonerjik sistemde de bazı fazla ve eksik salınımlar nedeniyle ki tedavide kullandığımız ajanlar daha çok öyle bir işlev görüyor. Hı hı. O yüzden mutlaka hayatında bazı şeyleri değiştirmemiz şart olan bir hastalık grubudur.
O zaman neleri değiştireceğiz? Şöyle, hemen
tabii ki,
açıklayalım lütfen.
Bir kere özellikle bu hastalarımızın ki hemen hemen bütün hastalıklarımız için geçerli, bir kere hayatında spor şart. Mutlaka spor öneriyoruz ve egzersiz. Daha çok fibromiyaljik hastalara önerdiğimiz sporlar grup halinde olan sporlar. Hı hı. Yani yoga, pilates, yüzme gibi özellikle bu ağrılı olan bölgedeki kasları ve tendonları ve eklemleri çalıştırmamız çok önemli. Yani tek bir spordan ziyade
evet,
tüm vücut bölgesini çalıştırması en önemli önermemiz gereken. Grup halindeki önermemiz şu, özellikle hastalarımızın bulunduğu ortamdan farklı bir ortama geçmesi ve bu psikojenik olarak da bir iyilik sağlıyor. Belki de hiç ilaç tedavisiz bile bu şekilde izleyebiliriz. Çok evet, önemli bir kısmı.
Evet. Peki ilaç tedavisi nasıl bir tedavidir? Ne kadar süre uygulanır?
İlaç tedavisi basamak şeklinde gitmek gerekir. Fibromiyalji tanısını kesin koyduktan sonra bir alternatif yöntemler, bir de ilaç tedavisi olarak ikiye ayırmak gerekir. Çünkü artık günümüzde biz özellikle kinezyoterapileri, manuel terapileri, lokal enjeksiyonları, hatta bölgesel PRP'leri ve bazen ozon tedavilerini de fibromiyaljide kullanabiliyoruz. Hı hı. Bunun dışında ilaç tedavisi olarak bir mutlaka laboratuvar parametrelerinde özellikle sedimentasyon CRP dediğimiz kandaki iltihap değerlerin normal olması önemli bir bizim için kriter. Bir de şunu unutmamak gerekir. D vitamini eksikliği de yaygın ağrı oluşturabilir. O yüzden mutlaka her fibromiyalji düşündüğümüz ya da yaygın ağrıyla gelen hastada D vitamininde bakılması gerekir. Öncelikle D vitamininin açığının kapanması şartıyla basamak olarak gittiğimiz tedavilerde biz daha çok romatizmal olmayan, santral etkili olan duloksatin, piregabalin ve amitriptilin gibi özellikle santral etkili ilaçları kullanıyoruz. Bu ilaçların prospektüsünü okuduğumuzda özellikle tabii çok farklı alanlarda kullanılır. Hastalarımız genellikle bizi bu ilacı reçete ettiğimizde işte doktor bey benim depresyonum yok, bana depresyon ilacı vermişsiniz. Benim işte ağrım, nöropatik ağrım yok, nöropatik ağrı ilacı vermişsiniz. Bir kere hastaya özellikle tedavinin bu aşamasını ifade etmek çok önemli. Bir ilaca başladığımızda yanıtsız diyebilmek için en az 4-6 hafta gerekir. Genellikle tedavi aralıksız 2 yıl düzenli öneririz. Ama 10 yılda çok uzun sürede kullandığımız hastalarımız olabiliyor. Evet. Yani hastaya göre bireyselleştirilmiş, aha, tedavi demek daha uygun.
Uygun. Ama ilaçla ve sporla tedaviye cevap verebilecek bir hastalık, çok da korkulacak bir şey yok,
yok
diyoruz herhalde.
Şöyle,
değil mi?
O çok önemli. Bir kere özellikle hastanın doktoruna olan güveni ve doktorun hastaya olan o hastalıkla ilgili bilgilendirmesi çok önemli. Çünkü bir kişiye bir ilaç tedavisini anlatırken o hastalığa inanması, evet, ve tedavi olabileceğinin bilmesi çok önemli.
Çok önemli.
En başta o geliyor.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz
teşekkür
efendim. Bizi bu konuda
efendim
bilgilendirdiğiniz için sağ olun,
sağ
var olun.
Efendim.
Dinleyicilerimize de sağlıklı günler dileyelim. Sevgili dinleyenlerimiz, konuğumuz İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Orhan Küçükşahin'di. Konuğumuza tekrar teşekkür ediyor ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Yeah. giderken ince ince düşünürken bir çiçekle kalkmış gelmiş film orada koptu zaten. Canım olur kendileri anlayan anladı beni. Lacileri çekmiş gelmiş dibim orada düştü zaten. Vay vay vay kimler gelmiş, günlerdir nerelerdeymiş. Özlesi gelmiş birden. Çok bir sözlemişim zaten, tam içim kararmışken. Günüme can kattı resmen. Derken derken akşam oldu erken erken. Derken derken beni benden aldı resmen. Beni benden aldı resmen. İnsan bazen susmak ister. Susmak da güzeldir bazen. Bazı bazı heyecan ister. Öyle bir gün yaşandı cidden.
Vay vay vay kimler gelmiş, günlerdir nerelerdeymiş.
Özleyesi gelmiş birden.
Çok bir sözlemişim zaten, ruhsuz ruhsuz dolaşırken.
Günüme can kattı resmen. Derken derken akşam oldu erken erken.
Derken derken beni benden aldı resmen.
Beni benden aldı.
Vay kimler gelmiş, günlerdir nerelerdeymiş.
Özleyesi gelmiş birden. Çok sözlemişim zaten, tam içim kararmışken. Günüme can kattı resmen. Derken derken akşam oldu erken erken.
Derken derken beni benden aldı resmen.
Beni benden aldı resmen. Beni benden aldı resmen.
Sevgili dinleyenlerimiz, Türk musikisinin önemli temsilcilerinden sanatçı, aynı zamanda Makam New York Derneği kurucu başkanı Sayın Ahmet Erdoğdular telefon attığımızda. Efendim, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Hoş bulduk Nilgün Hanım, teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Sayın Ahmet Erdoğdular, şimdi Makam New York Derneği'ni kurdunuz New Jersey'de. Birazcık bahseder misiniz derneğinizden, çalışmalarınızdan, verdiğiniz konserlerden?
Şimdi Makam New York Derneği'ni 2011 yılında biz New York'ta kurduk. New Jersey'de değil, Amerika'nın New York şehrinde kurdum ben. Dinleyicilerimize biraz bilgi vermek istiyorum. Misyonumuz Türk kültürünü Amerika'da tanıtıp sevdirmek ve hak ettiği bu kültürel seviyesine kavuşturmak. Ve bunu da başardık sanıyorum. Çok kısa bir zaman içerisinde oldu bu. 7 sene içerisinde işte derneğimiz olarak biz pek çok konserler yaptık. Her sene tekrarladığımız geleneksel workshoplarımız var. Akademik konuşmalar üniversitelerde düzenledik, sergiler yaptık, tescip mesela kursu yaptık ve okul öncesi çocuklar için burada bir ilki gerçekleştirdik. Türk yazarlarından, Türkiye'den seçtiğimiz Türk yazarlarından oluşan kitapları bu okul öncesi çocuklara Türkçe hikaye okumaları, Turkish Storytime'lar her ay Manhattan'da hala düzenliyoruz. Büyük ilgi görüyor hem Türk vatandaşlarından hem Amerikalılar çocuklarını getiriyorlar. Yani Türkçe'ye bir aşinalık olması için.
Evet.
Bu workshop, evet.
Birazcık konserlerden söz edelim isterseniz. Konserlere ilgi nasıl? Kimler katılıyor daha çok?
Şimdi biz geçen hafta 7.sini düzenledik bu geleneksel workshoplarımızın. Turkish Music Institute Workshop projemiz için Amerika'nın dört bir yerinden ve hatta Kanada, Kolombiya, Avustralya, Brezilya, Tunus ve hatta Türkiye'den talebeler katıldı. 5 gün her gün 7 saat süren hızlandırılmış workshoplara Türkiye'den ve Yunanistan'dan dallarında uzman öğretimler getirdik. Şimdi konserler, biz burada çok konser yaptık. Sadece New York'ta değil, diğer eyaletlerde de yaptık. Ama bunların en önemlisi, bir tanesi One Got Many Voices isimli bir projemizdi. Ki buna hem Ermeni müzisyenler hem de Yunan müzisyenleri ekleyerek burada bir ilki gerçekleştirdik. Konser salonu tamamen doluydu ve Ermeni ve Yunan gazeteler tarafından büyük övgüyle yazılar yazıldı konser sonrasında. İkincisi Carnegie Hall'da geçen sene Şubat ayında bir konser yaptık. Aslında bu Venedik Cumhuriyeti, yani Venetian Republic anma programı idi. Böyle bir iki haftalık bir festival kapsamında biz tek klasik Türk müziği grubuyduk. Ve Carnegie Hall tarihinde bir ilk olmuş oldu bu klasik Türk müziği. İlk defa bir konser vermiş oldu orada.
Evet, peki konser repertuarınızı nasıl seçiyorsunuz? Neye göre seçiyorsunuz? Nelerden oluşuyor?
Şimdi konser repertuarımızı bulunduğumuz bölgeye göre efendim genelde bir periyodik sırayla ilk elimizde olan ilk eserlerden, yani 15. yüzyıl Abdülkadir Meragi'den başlayarak günümüz eserlerine kadar getiriyoruz ki ne kadar geniş bir çerçeve içerisinde klasik Türk müziğinin gelişimiyle ve onun sanatsal büyüklüğünü göstermek amaçlıyoruz. Mesela bunun içinde neler var? İşte klasik Türk müziğinin en nadide eserleri, Fasıl, Köçekçeler, İlahiler, bunların bir bütünlüğüyle gösteriyoruz. İşte bu da Carnegie Hall'daki konserimizde çok büyük ilgi gördü ve New York Times gazetesinde iki yazarın yazdığı yazıyla büyük övgü aldı. Bu da bizim için, yani benim kendi şahsım adına büyük bir gurur vesilesi oldu.
Elbette. Peki koro elemanlarınızdan söz edelim biraz da. Onlar kimler?
Bir hatırlar mısınız?
Alo?
Alo, bir daha sorar mısınız? Duymadım.
Evet. Peki Amerika dışına çıkıyor musunuz?
Amerika dışına evet çıkıyorum. Mesela Arjantin'e gittim, Şili'ye gittim, Kanada, Amerika içerisinde pek çok eyaletli konserler verdim. Bu konserlerin haricinde hem Türk müziğini tanıtıcı hem de onun sanatsal değerini anlatıcı konuşmalarda bulundum üniversitelerde. Amerika'da bugüne kadar hep ilkleri gerçekleştirdik dediğim gibi. Carnegie Hall'da ilk klasik Türk müziği konserini ben yaptım. New York Times'ta klasik Türk müziği hakkında yazımız çıktı. İlk defa Amerika'da Turkish Storytime çocuklar için, okul öncesi çocuklar için Turkish Storytime'ı gerçekleştirdik.
Evet.
Metropolitan Müzesi'nin mesela İslam Eserleri bölümü özel açılış konserini yine ben yaptım. Oranın kurucu üyelerinin sadece davetli olduğu büyük bir gruba gene 15. yüzyıl Abdülkadir Meragi'den 18. yüzyıl destekarı Sultan 3. Selim'in eserlerinden oluşan bir repertuarla oranın yani Metropolitan Müzesi'nin İslam Eserleri bölümünün açılış konserini ben yapmış oldum.
Evet, yani Osmanlı ezgilerinden başlayan klasik Türk musikisiyle hatta günümüz Türk sanat musikisi şarkılarıyla oluşan bir repertuarla konserler vermeye devam ediyorsunuz. Çok teşekkür evet. ediyoruz Hayatın Seslerine konuk olduğunuz için. Çalışmalarınızda ben kolaylıklar, başarılar diliyoruz efendim. Sağ olun, var olun.
Sağ olun, iyi günler.
Kalanlar. Sevgili dinleyenlerimiz, köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün 27 Mart, evet. Dünya Tiyatrolar evet. Günü. Tiyatroyu konuşmasak olmazdı. Evet. Şöyle bir tarihçesinden başlayalım isterseniz. Nerede, ne zaman, nasıl ortaya çıkmış pek bilinmiyor galiba, değil
tam
mi?
Tam olarak bilinmiyor, evet. Tam olarak bilinmiyor ama... Milattan önce 10 binlere kadar giden mağara resimlerinde bir takım ritüellerin canlandırıldığı görülüyor. Mesela hayvan postlarıyla, maskelerle. Zaten ilk Yunan tragedyalarıyla belki söyleyebiliriz. Onların da kökeninde aslına bakarsanız dini ritüeller var gene. Biraz önce hani konuştuğumuzda söyledik, gerçekten özledik diye.
Evet.
Ben de uzun süredir gidemiyorum ama tiyatroyu konuşmasak gerçekten olmaz. Çünkü insanı insana insanca anlatan bir sanat dalı. Şimdi diğer başka sanat dalları bunu yapmıyor mu? Yapıyor ama bu kadar can cana, bu kadar karşılıklı etkileşimin olduğu.
Yaşamın aynası aslında.
Yaşamın aynası, evet. Yani her akşam saat işte 8:30'da, 8'de dünyanın pek çok yerinde o perde açılıyor. Ve pek çok insanın kendini bulduğu bir sahnede yaşamın belli bir kesiti, sorunların belli bir kesiti aynalanıyor dediğiniz gibi, yansıtılıyor. Ve bir anda siz kendinizi yaşamın akışından kopararak bir anda sahnede buluyorsunuz. Yani aslında siz hem seyrettiklerinizsiniz hem de aslına bakarsanız kendinizsiniz. Orada öyle bir iletişim var.
Evet.
Bir taraftan kendiniz olmayı koruyorsunuz ama bir taraftan ötekileşiyorsunuz. Oradaki sahnedeki karakterlerin rolüne bürünüyorsunuz. Siz de bir anda kendinizi onların arasında buluyorsunuz.
Çünkü insan yaşamını tüm özellikleriyle yansıtan bir sanat.
Evet. İlk başlangıcı dediğim gibi antik Yunan'da dini ritüeller, Dionysos törenlerinde başlıyor aslında. Bereket ve şarap tanrıçası. Ona yapılan törenlerde zaten genellikle aslında insanın doğaya üstün gelme çabası veya doğayla uzlaşma çabası çerçevesinde o dönemde dini ritüeller. O dini ritüeller sırasında böyle bir maske takma, doğadaki bir takım hayvanları, işte döngüleri canlandırma süreçleri var. Ve onları biliyorsunuz doğayı tanrılaştırma, tanrıları insanlaştırma söz konusu olduğu için orada böyle bir takım roller veriyorlar. Ve bir maskeyle, birden fazla maskeyle bir kişi, arkada da bir koro bir takım diyaloglar söylüyor. Hı hı. Sonra yavaş yavaş koronun sayısını azaltıp öndeki kişi sayısını arttırıyorlar. Öndeki kişi sayısı artınca maske gene kullanılıyor ama farklı kişileri canlandırma durumu ortaya çıkıyor. Farklı kişileri canlandırınca bu sefer daha farklı diyaloglar ortaya çıkıyor. Yani antik Yunan'da başlangıcı bu şekilde. Daha sonra Roma tiyatrosu aslına bakarsanız antik Yunan'ın biraz daha tekrardır, daha geliştirilmişidir. Yani orada daha artık netleşmiştir. Özellikle bu ilk dönemden itibaren konulmuş olan bir üç birlik kuralı var. Yerde birlik, mekanda veya yerde birlik, olayda birlik, eylemde birlik ve zamanda birlik diye. Bu uzun süre, yani bu antik Yunan'da kurulan bu denge uzun bir süre devam ediyor. Ve teatron zaten seyirlik, yer demek. Özellikle söz çok önemli olduğu için herkese açık bir biçimde ve en doğru şekilde, en hızlı şekilde iletilebilecek şekilde ayarlanıyor o basamaklar. Yani akustiği çok önemli. Çünkü söylenen sözün nasıl söylendiği önemli olduğu için o etkileyici şekilde ulaşsın isteniliyor, hı hı, seyircilere. Dolayısıyla bu şekilde bir mimari düzenek yapılıyor. Hatta hali hazırda da maalesef restorasyonu sırasında hani normal mermerlerin kullanıldığı Aspendos Antik Tiyatrosu'na da gittiğinizde bugün bile o akustiği görebilirsiniz. Yani hiçbir kolon veya hoparlör kullanmadan en arka sıraya kadar sesin ulaştığını görürsünüz. Zamanla tabii bu antik Roma'dan sonra Orta Çağ'da biraz dinin etkisinde kalıyor. Tiyatronun ahlakı bozduğu, biraz daha sıkıntılı olduğu söyleniyor ve kilise tiyatrolarına dönüşüyor. Biraz daha kilise tiyatrosu dini, ahlaki konulardan, İncil'deki konulardan kaynaklanıyor, kaynağını alıyor, konularını oradan alıyor ve daha bir ahlaki söylemler iletme peşinde halka. Sonrasında tabii hani İtalya'daki Commedia dell'arte gibi, yani 18. yüzyılda kadınların tiyatroya girişi gibi, yavaş yavaş artık hani Shakespeare'ler ve Molière'ler çok güçlü, hı hı, tiyatro yazarlarıyla. Çünkü hiçbir zaman vazgeçmiyor halk aslında tiyatrodan. Yani binlerce yıldır varsa ve hiç vazgeçilmemişse tiyatronun hala söyleyecek çok şeyi var demektir. Yani, hı, bir bakarsınız çok eski bir oyun bir anda 21. yüzyılda sahnelersiniz modernleşir. Bir bakarsınız çok modern bir oyunu son derece eski, antik bir Yunan oyununa benzetebilirsiniz. Yani tiyatro bir de böyle bu tür,
evet,
hareket kabiliyetleri sunabiliyor insana. İnsanı çok farklı dönemlere bir anda götürebiliyor. Yani tiyatro birbirimizi anlamanın bir yolu. Çünkü biraz önce söyledik ya öteki diye. İşte ötekini anlamanın yollarından bir tanesi. Empatiyi en iyi kurduran sanat dallarından bir tanesi. Bu yüzden de birbirimizi anlamak için daha fazla tiyatro diyorum. Yani yaşasın tiyatro diyorum böyle bir günde açıkçası.
Evet, kesinlikle. Bizde gölge oyunuyla mı başlamış? Orta bizde de mı başlamış?
Bir başka, biraz önce söyledik hani antik Yunan diye, bir başka kuram da şöyle diyor. Şamanik ritüellerden, gene dini ritüellerden yola çıktın. Çünkü Orta Asya'da da şamanik ritüeller var ve bilirsiniz o şamanik ritüellerde şaman bir takım işte postlara, hayvan postlarına bürünür ve gökyüzüyle yeraltı arasında hani Tanrı'nın temsil ettiği kişi olarak bir takım ritüeller yapar, hareketler yapar, danslar yapar, bir takım işte doğa olaylarını canlandırır, doğayı sakinleştirmeye çalışır. İşte o ilk belirtileri diyelim tiyatronun, evet, doğma belirtileri. Bizde de hali hazırda köy seyirlik oyunları dediğimiz oyunlarda aslında bu şamanik ritüellerin ögeleri görünür. Evet. Yine orta oyunu, Kavuklu Pişeker, Karagöz Hacivat. Yani bunlar hep tiyatronun, geleneksel Türk tiyatrosunun aslında işte Orta Asya'dan bugüne taşıdığı izler diyebiliriz.
Evet, ki köylerde hala o eski geleneklerden devam kalma ediyor. Oyun çıkartma denilen tiyatro benzeri etkinlikler var.
Devam ediyor. Tabii hani televizyona biraz yenilmiş durumda ama televizyonun olmadığı dönemlerde özellikle köy köy dolaşarak bu tür seyirlik oyunları canlandıran gruplar vardı ve hakikaten de çok yaratıcı, çok farklı ve günümüzdeki hani birçok oyunu belki şöyle değerlendirebiliriz. Toplumun yansıması. Çünkü onlar da gezdikleri zaman seyredilmek istiyor. Yani bütün tiyatroların derdi aslında seyredilmektir.
Evet,
seyirciyle kendisi arasındaki o elektriği sağlamaktır. O elektriği sağlayabilmek için nereye dolaşıyorsa oradaki konuları ele aldığı için çok canlı, çok gerçek. Dolayısıyla yani şu anda bile oynanmış olsa aslında ilgiyle seyrederiz. Sadece kesinlikle televizyon biraz daha tabii yerini almış oldu ama hala kaybolmuş değil ve bunların yaşatılması için de gerekenlerin aslında yapılması lazım.
Müthiş bir gösteri sanatı, evet, çünkü.
Sonrasında yavaş yavaş işte Darül Bedai ile birlikte tiyatro başlıyor ve bizim orta oyunu dediğimiz tiyatroda Tülahat Tiyatrosu olarak yerini almaya başlıyor. Ondan sonrasında zaten yavaş yavaş çağdaş tiyatro, modern anlamda tiyatro bizde de başlıyor. Ama bizde tabii kadınların işin içerisine girmesi daha sonra, yani gelişmesi daha sonra. Ama şöyle diyebiliriz, yani insanı insana, insanca anlatma sanatı dedik ya, yani bu her zaman bir ihtiyaçtı ve bunu geleneksel yollarla, işte kukla tiyatrosuyla, Karagöz Hacivat'la, çünkü Karagöz Hacivat da dönemin bir takım olaylarını oyun içerisinde söyleyerek, Kavuklu Pişeker orta oyunu, evet, Meddah, bunlar hep o dönemdeki bir takım sorunları, bir takım olayları halkın içerisinde ya da siyasette olan olayları yermek için zaman zaman güldürü tarzında, ama bunları anlatmışlardır. Yani insanı insana anlatma ihtiyacı hep var. Bu yüzden tiyatro geleneksel veya modern anlamda hani biz de şimdi sanki böyle Tanzimat sonrası gibi diyoruz ama geleneksel Türk tiyatrosunu ele alırsak, işte şamanik ritüelleri temel alırsak eğer, Orta Asya'dan beri aslında bu tür bir takım gösterilerin olduğunu söyleyebiliriz. Yani bizim de tiyatro tarihimiz o anlamda geleneksel Türk tiyatrosuyla bağdaştırırsak oldukça geçmişe dayanan bir kökeni, geçmişe dayanan bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Burada ben Haldun Taner'in bu şeyle beraber, Türk Tiyatro Günü'yle beraber, bu arada Dünya Tiyatrolar Günü 1962 yılında Uluslararası Tiyatro Enstitüsü'nün kararıyla kutlanmaya başlanıyor. Orada bir sözleri var, bir yazdığı bir yazı var. Önceleri uluslararası bir kişiye veriliyordu bu yazılar ve o kişiler yazıyordu. Sonra, evet, herkesin kendi yerel tiyatroyla ilgili kişilerine verilmesi ve oradan bir temsilcinin yazmasına karar veriliyor. İşte öyle bir görev verilmiş ve şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, ne sinema, daha doğrusu şuradan başlayayım. Bütün tiyatrolar insanlara koşun, bana gelin, size ilginç bir şey göstereceğim derler. Gelin beni izleyin, memnun kalacaksınız derler. Bu alışkanlık yüzyıllardır sürüp gidiyor. Ne sinema ne televizyon onun yerini tutamamıştır. Tutamayacaktır da. Çünkü tiyatroda etli canlı oyunculardan etli canlı seyircilere ve sonra yine o etli canlı seyircilerden etli canlı oyunculara geçen karşılıklı bir elektrik alışverişi vardır ki bu aynı çatı altında aynı anda birbirini tamamlama ve karşılıklı etkileme olayı tiyatroya benzersiz bir toplumsal yaşantı niteliği kazandırır. Gerçekten evet. Toplumsal bir yaşantıdır. Bir de tabii eskiden tiyatroya giderken bir takınılan tavır, bir giyinilen yani çok evet, ayrı çok bir özel, edepti evet, o. Hakikaten çok özenilirdi. Çünkü canlı bir oyuncu kesiminin karşısında olacaksınız. Onların sanatına hürmeten insanlar da aynı şekilde onlara saygıyla yaklaşıp çok güzel giyinirlerdi. Şimdi hani onu kaybettik tabii ki öyle bir evet. beklentimiz yok ama en azından tiyatroya gitmeyi devam ettirsin gençler. Evet. Hani ona bile razıyız neredeyse.
O karşılıklı elektrik alışverişi devam etsin diyelim.
Devam etsin. Ve bugün tüm ücretsiz tiyatrolar en azından bugün bir
evet,
ziyaret edilebilir.
Evet, tüm devlet tiyatrolarına ücretsiz gidebilirler. Tüm tiyatrocuların ve tiyatro
evet,
sevenlerin
bütün emektarlarımıza
bu
da teşekkür
günü
ediyoruz.
Kutlu olsun diyoruz ve çok teşekkür ediyoruz.
Ben
size
teşekkür
de
ediyorum.
Bu konuda da bizi bilgilendirdiğiniz sağ için sağ olun,
ederim.
Var olun. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Dünden Kalanlar köşemizde. Konuğumuza teşekkür ediyoruz ve bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine diyoruz. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ali Serin ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente beklerken her zaman olduğu gibi yine bir müzikle veda ediyoruz. Hoşçakalın.
Hiç değişmemeli mi? Ama ben değişmezsem ben olamam ki. Görmeli mi, görmemeli mi? Yoksa hiç bakınmamalı mı? Ama ben bakınmazsam hiç göremem ki. Sevmeli mi, sevmemeli mi? Yoksa hiç beğenmemeli mi? Ama ben beğenmezsem hiç konuşmam ki. Bilmeli mi, bilmemeli mi? Yoksa hiç öğrenmemeli mi? Ama ben öğrenmezsem ben olamam ki. Olmalı mı, olmamalı mı? Yoksa hiç değişmemeli mi? Ama ben değişmezsem ben olamam ki.
Sesleri.
Ses kaydı kadın.
Size iyi eğlenceler.
28, Bilecik 25, Yalova 24.
hocam.